Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kethiran kethira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Üsve-i Hasene programından Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, vatanımızı, İslam alemini, bütün dünyayı rahmetiyle, feziyle, bereketiyle, lütfu ihsanıyla doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, biz Üsve-i Hasene En Güzel Örnek programımızda sevgili peygamberimizin ahlakını, adabını, kulluğunu, bizim için örnek olacak hal ve hareketlerini, ki bütün hal ve hareketleri bizim için örnektir, bunları siz değerli dinleyenlerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Ve Efendimizin hayatından şebnemler, oradan bazı feyizler, bereketler, hikmetler kendimize aktarmaya gayret gösteriyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, istinası, gönül tokluğu zirvede olan bir insandı. Cenab-ı Hakk'ın özel bir terbiyesi ile yetişmişti Efendimiz aleyhisselam. Ve böyle insanlardan bir şey istemez, daha çok onlara yardımcı olur, dünyanın peşine düşmez, madde için hırslanmaz. Efendimiz aleyhisselamın en büyük hırsı insanların hidayetiydi. Yani Resul Efendimizin dinin tebliği, insanlara ahlakı, adabı, İslam'ı, güzellikleri öğretme noktasındaki hırsı çok fazlaydı. Bunu ayetlerde görebiliyoruz. Hatta Cenab-ı Hak zaman zaman, ya ey Habibim, bu kadar hırslanmana gerek yok, bütün insanlar Müslüman olmazlar, sen vazifeni yap, gerisine karışma diye ikazların geldiğini biliyoruz. Ama Efendimizin bir mal kazanma, mal biriktirme, altın gümüş yığma, evim şöyle olsun, binitim böyle olsun, daha fazla dünyadan istifade edeyim gibi bir hırsının olmadığını hepimiz ne yapıyoruz? Çok iyi biliyoruz. Efendimiz gönüller sultanı, mana sultanı ve diğer dünyevi yönde de mütevazi ve zahit bir kişiliğe sahip olduğunu da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Resul Efendimizin istinası, Resul Efendimizin gönül tokluğu o bambaşka bir güzellikte ve seviyedeydi. Yani kimseden bir beklentisi olmaz, kimseden bir şey istemez. Ama mütevaziydi, ashabının getirdiği küçük büyük hediyeler onlar kabul ederdi. Hediye karşılık verirdi Efendimiz aleyhisselam. Bu müstahni olma, başkalarına gönülden böyle bir ihtiyaç içinde bulunmama, ihtiyacımız Cenab-ı Hak arz etme, bunun en güzel misallerini Peygamberimizin hayatında görüyoruz. Fahri Alem Efendimiz'e bir adam geldi ve ya Resulallah, bana bir amel söyle ki onu yaptığımda beni Allah da insanlar da sevsin dedi. Yani öyle bir şey yapayım ki o yaptığım işlerle Rabbimin sevgisini de kazanayım, insanların sevgisini de kazanayım, insanlar beni sevsin, sevilen sayılan bir insan olayım. Efendimiz aleyhisselam, dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elinde bulunan şeylere göz dikme ki insanlar seni sevsin buyurdu. Burada insan çalışacak, çabalayacak, kazanacak, yiyecek, yedirecek ama gönlün dünyaya bağlanması, bu zemmedilmiş. Yani gönül kime bağlanacak? Gönül Allah'a bağlanacak. El kârda olacak, gönül yârda olacak. Bu bir başarıdır. Yani bunun terbiyesini, manevi terbiyesini alan insanlar işe gönül verirlerse, kulak verirlerse bunu başarabilirler. Elleri ticaretle, kârla iştigal ederken gönül dünyalarıyla da Allah'a bağlanabilirler. Ve buradaki hadiste beyan edildiği üzere de Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir kul haline gelebilirler. İnsanların elinde bulunan şeylere de insan tamah etmemeli, göz dikmemeli. Diktiği zaman insanlar buna rahatsız olurlar. İnsanlar bu böyle şeyi sevmezler. Ama bir insan bakarlar ki bunun kimsenin elindekine bir tamahı yok, bir rağbeti yok. Göz dikmiyor, kendi hakkına razı. Bunu görünce de insanlar ne yaparlar? Böyle insanlara değer verirler, onları severler. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselam burada bize hem Allah'ın sevdiği bir kul olma hem de insanların sevdiği bir kul olmanın da yolunu göstermiş oluyor. Bunun da gönül tokluğuyla çok yakın alakası olduğu ifade edilmiş oluyor. Cenab-ı Hak Cuma suresi 10. ayet-i kerimede Cuma namazı bittikten sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın buyuruyor ayet-i kerimede. Bu ayet ile kişinin maişetin temin için çalışmasının da önemli olduğunu anlıyoruz. Aslında bir önceki ayet-i kerime ey madenler, Cuma günü namaz için nida edildiği zaman, ezan okunduğu zaman fes'av ila zikrillah, Allah'ı anmaya koşun. Ve derul bey'a, alışverişi bırakın. Lealleküm tuflihun. Zerküm halleküm inküm talemun. Bilirseniz bu şekilde yapmanız sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Hemen peşinden de namazı bitirir bitirmez de yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Ama yine Cenab-ı Hakk'ı da anmayı unutmayın diye ayet-i kerimede buyuruluyor. Cuma gibi önemli bir ibadet, Cuma namazı gibi önemli bir ibadet ve yine hadis-i şerifler var. Cuma'ya erken gitmenin, geç dönmenin, camide uzun süre kalmanın ilgili bunlar tavsiye edilmiştir. İnsanın vakti müsaitse kalabilir, Kur'an-ı Kerim okuyabilir, başka zikirle, hayırlı şeylerle meşgul olabilir. Bunlar da olabilir. Ama ayet-i kerime de işin dünya tarafına, ticaret tarafına, çalışma tarafını da dikkatlerimize arz ederek Cuma gibi önemli bir ibadetin peşinden bile ihtiyacı olan insanlar hemen ayrılsınlar camiden, çarşıya, pazara çıksınlar, orada da ticaretlerini yapsınlar diyerek bir manada maişetin temin için çalışmanın önemini ortaya koymuş oluyor. Ayet şunu söyleyebilirdi. Yani gelin, olabildiği kadar kalın, hatta akşama hiç çıkmayın, 24 saat camide kalın gibi bir ifade yer alabilirdi ayet-i kerimede. Ama bir de tabii ayet-i kerimeyi şöyle değerlendirelim. Bu ayetlerin, Cuma ile ilgili ayetlerin gelmesinin hikmetlerine baktığımız zaman, sevincine baktığımız zaman şu gözüküyor. İnsanlar Cuma vakti Mekke'de, Medine'de pazar iyice sıkıştığı için, yani kızıştığı için ve Cuma günü de olması hasebiyle çevre köylerden, mahallelerden insanların daha fazla ticaret için gelmesi münasebetiyle kalabalık olması sebebiyle ve alışverişin çarşı pazarda iyice kızışması sebebiyle Cuma günü ezan okunduğunda bazı Müslümanların namaza gelmede ihmalleri olduğu, geç kaldıkları, namaza kavuşamadıkları gibi bir durum söz konusu. Ticarette uğraşırken, alışverişle uğraşırken ezan okunuyor, ya duyamıyor veya vakti kaçırıyor. O şekilde de ya namaza gelemiyor veya geldiği zaman da namaz kılınmış oluyor. Bu noktada o Cuma gününün kalabalıklığı, alışverişin kızışması, insanların ticaretle uğraşacağım derken namazı biraz bir kısmının tabii hepsinin değil şüphesiz aksatması, ihmalleri olması üzerine Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeyi indiriyor. Ezanı duyduğun zaman alışverişi bırakacaksınız, namaza koşacaksınız geliyor. bu sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Dolayısıyla orada ayet-i kerimeler Müslümanları o çarşı pazarın, ticaretin meşguliyetinden uzaklaştırıp cuma namazını kılmaya yönlendirdiği için hemen peşinden namazı bitirir bitirmez tekrar çıkın, yeryüzüne dağılın. Fenteşirû fil ardı ve ebtegû min fadlillah. Dağılın ve ticaret yapın demesi aslında oradaki ortama o inen iniş sebeplerine çok uygun düşmüş oluyor. Yani bunun manası her cumaya gelen hemen çıksın, alışveriş yapsın gibi anlamak da aslında biraz abartılı olur. Ama o çerçevede madem ki siz ticaret yapıyorsunuz, buna ihtiyacınız var ki yapabilirsiniz. Bunu cuma namazı kıldıktan sonra yapın. Namaz bittiği zaman da çıkarsınız. Kaldığı yerden ticaretine devam edersiniz tarzında anlamak lazım. Ama bir taraftan da kişinin maişetinin temininin önemli olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın bunu bizden istediğini, buna yönlendirdiğini ama bunu yaparken de yine Rabbimizi unutmamamız lazım geldiğini, bir taraftan gönlümüz Allah'ta, elimiz kârda, ticarette olmak suretiyle de bunun bu şekilde devam edebileceğini bize göstermiş oluyor. Alemlerin Efendisi sevgili Peygamberimiz, hiçbir kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud Aleyhisselam da kendi elin emeğini yerdi buyurmuş. Aynı şekilde Zekeriya Aleyhisselam'ın marangozluk yaparak geçindiğini de bildirmiş. Müslim Fedail 169'da. Peygamberin hayatına baktığımız zaman muhterem dinleyenlerimiz, peygamberler peygamber oldukları için ve peygamberlik vazifesi yaptıkları için kimseden bir maaş almış değillerdir. En büyük işi yapıyorlardı, en büyük sorumluluğu taşıyorlardı. İnsanlara rehberlik yapıyorlardı, önderlik yapıyorlardı, fedakarlık yapıyorlardı. Açları doyuruyor, kimsesizlere alakadar oluyor, onlara bütün gönülleriyle, yürekleriyle onların yanında yer alıyorlardı. Fedakarlık yapıyorlardı. Ama ben bu vazifeyi yapıyorum diye bir dernek kurun, bir vakıf kurun, benim maaşımı kim verecek, nasıl verecek onu bir toplayın diye böyle bir şey yok. Hiçbir peygamberde bile özellik yok. Ben burada namaz kıldırıyorum, tebliğ yapıyorum, koşuyorum, ediyorum, ben ne yiyip ne içeceğim, benim de ailem var, ben ne yaparım, ederim tarzında böyle bir müessese kurma, bir vakıf kurma, bir dernek kurma, oradan kendisine bir maaş bağlatma, insanlara böyle bir sorumluluk yükleme tarzında böyle bir şeyi hiçbir peygamber hayatında görmüyoruz. Onlar ne yapıyorlardı? Onlar, Cenab-ı Hak onları peygamber yapmıştı. Yüksek bir rütbe peygamberlik. Allah onlara vahiy gönderiyordu, kitap indiriyordu. Onlar da kendilerinin peygamber olduğuna inanıyorlar, biliyorlar ve bu vazifeyi Allah rızası için seve seve yapıyorlardı. Ve ölçü şuydu onlarda. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Biz sizden bu tebliğimiz karşısında hiçbir ücret beklemiyoruz. Dünyalık hiçbir şey, ne bir hediye ne bir para hiç beklemiyoruz. Bizim mükafatımız alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Biz onun vereceği mükafata talibiz. Cenab-ı Hak bize ne ikram ederse dünya, ahiret biz o bize yeter, artar bile. Dolayısıyla hiçbirinizden bir tebliğimiz karşılığında ücret istemiyoruz diyerek onların hali böyleydi. Peki onlar insan değil miydi? Onların aileleri yok muydu? Onlar neyip mi yaşıyorlardı? İşte burada Efendimiz Aleyhisselam iki peygamberin halini örnek veriyor. Bunların bir tanesi Davud Aleyhisselam. O diyor elinin emeğini yerdi, zırh yapardı, demircilikle uğraşırdı. Yapar, satar. Belki bir kısmıyla kendisi geçinir, bir kısmını infak eder. O şekilde maişetini temin ederdi. Zekeriya Aleyhisselam marangozluk yaptığı biliniyor. Efendimiz de o şekilde beyan ediyor. Oradan ekmeğini kazanırdı. Diğer peygamberlerin de böyle birer mesleği olduğunu ve o yolla geçimlerini sağladıklarını ama kimseden bir ücret, bir maaş almadıklarını biliyoruz. Ayşe validemiz sahabe-i kiramın kendi işlerinde kendilerinin de çalıştığını haber vermektedir. Tabi mesela Mekke'de sahabeler neler yapardı? Medine'de sahabeler Evs, Hazreç, Ensar, Muhacir onların tarlaları, bahçeleri, tumları, hurmalıklar başka kimisi bahçe sahibiydi. Kimisi orada ücretle çalışıyordu ama hepsi çalışan insanlardı. Ve daha çok da ziraat ön planda olmak üzere o şekilde çalışıyorlardı. Ve orada çalışıp yoruluyorlar, terliyorlar. Namaza falan geldikleri zaman zaman zaman edir ayakları toz toprak içerisinde olabiliyordu. Bundan dolayı da Efendimiz Aleyhisselam şu ikazlarda bulunuyordu. Keşke mescide yıkanıp da gelseler. Buhari buyuruyor 15. Çünkü tarla çalışıyor insan. Kazma, kürek orada giriyor. Ayakları toz toprak oluyor. Üstü başı toz toprak oluyor. Diğer o şeyleri yapanlar bilir. Dinleyenlerimiz de efendim pek çoğumuz bunu biliriz. Biz de köy çocuğuyuz. Yani tarla çalışacaksın, üstün başın topraklanmayacak olmaz. Yağmur yağar, çamur olur. O zaman çamurlanır. O çamur insanın eline, ayağına, elbisesine bulaşır. Onları nasıl temizleyeceksin? Diyelim ki çalıştın, öğle namazı oldu. Koşacaksın, eve gitmen belki zor olabilir. Üstünü değiştirmek zor olabilir. Dolayısıyla yine sahabe-i kiram bütün güçleriyle çok dikkatli davranıyorlardı. Ama Efendimiz Aleyhisselam zaman zaman bu hatırlatmada bulunuyordu. Keşke mescide yıkanıp da gelseler, daha temiz olsalar diye söylüyorlardı. Zaman zaman Efendimizin şöyle dediği de oluyor. Hatta bir seferinde Allah Resulü bir akşam namazı olabilir, sesli kıldırdığı bir namazlarından birisinde Efendimiz namaza başlıyor. Namazda Fatiha okuyor. Peşinden bir sureye başlıyor. Sureyi okurken yanılıyor. Ya ayet-i kerimeyi unutuyor veya böyle bir yanılma söz konusu oluyor. Sonra bir iki defa tekrar edince orasını çözüyor, devam ediyor. Namazı selam verip bitirdiğinde cemaate dönüyor ve buyuruyor ki sizler diyor ya da bazılarınız namaza gelirken temizliğe tam dikkat edemiyorlar. Yani üstleri başları diğer şeyleri edemiyorlar. Sizin bu haliniz bana yansıyor, ben de hata yapıyorum. Yani ben şu an namazdaki yanılmamın sebebi cemaatin içerisinde biraz temizlik bakımından eksiklik sebebiyle o beni etkiledi ve yanıldım diye buyuruyor. Yani herkes dikkatli olsun diye zaman zaman Efendimiz bu ikazlarını yapıyor. Ama burada bizim esas konumuz o sahabenin de çalışan insanlar. Ellerini emekleriyle geçinen insanlar, kimseye muhtaç olmamak için gayret gösteren insanlar olduğunu, Allah'ın dinini yaşatma noktasındaki o cihattır, tebliğdir, bunları da Allah için yaptıklarını görmüş oluyoruz. Yani onların istinaları, gönül tokluklarını bir örneği olmuş oluyor. Kıymetli dinleyenlerim, Allah Resulü'nün herhangi birinizin iplerini alıp dağa gitmesi, sırtına bir bağ odun yüklenip getirerek onu satması ve Allah'ın bu sebeple onun şerefini koruması, verseler de vermeseler de insanlardan bir şey dilenmesinden çok daha hayırlıdır. Bu hadis-i şerif Buhari'de zekat kitabında 50. babda yer alıyor. İşte bu. Yani Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın bize tavsiye ettiği, bize öğrettiği din bu. Dilencilik değil, dilenmek değil, başkalarının eline bakmak değil. Yani bir Müslüman gücü yettiği kadar ama bazen gücü yetmeyebilir, bazen hasta olabilir, başka değişik sebeplerle muhtaç durumda kalabilir. Bunu da görmezlikten gelmemeliyiz. Bunu da inkar etmemeliyiz. Bu konuda kendimizin ihtiyacı bulunmuyorsa muhtaç olan insanlara da niye muhtaçsın dememeliyiz. Çünkü bu da bir hayatın bir şeyidir. İnsanlar fakir olabilir, muhtaç olabilir. Muhtaç olmayanlar muhtaç duruma düşebilir. Yani çok zengin insanlar vardır. İflas eder, muhtaç olabilir. Çok zengin insanlar vardır. Deprem olur. Bütün evini, dükkanını, her şeyini kaybedebilir. Muhtaç hale gelebilir ki biz bunun örneklerini Adapazarı'nda, İzmit'te, İstanbul'da yaşanan depremlerde bizzat gördük, yaşadık ve şahit olduk. Anlattılar insanlar. Şunu söylüyor, işte yemek kuyruğuna geçen, ekmek kuyruğuna geçen insanlara kulak misali olduğu zaman diyor ki ben diyor ticaret uğraşan bir insandım. Şu kadar dükkanım vardı, evim, arabam, her şeyim vardı ve hiçbir zaman bir kuyruğa girip de bir lokma ekmek için bu şekilde muhtaç olacağımı aklıma getirmiyordum. Dün de böyle düşünüyordum ama artık bugün ben bu kuyruktayım ve bu bir lokma ekmeğe, bir tas çorbaya muhtacım diye çok bunun hikayelerini dinledik. Dolayısıyla insan muhtaç olmaz diye bunu kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, olabilir. olanlara da bu gözle bakmak gerekir. Ama Resul Efendimiz Aleyhisselam bir ölçü koyuyor burada. O da her insan, her Müslüman o imanının verdiği, Müslümanlığının verdiği gayretle ben başkalarına muhtaç olmayan, muhtaç olanlara yardımcı olan bir insan olmalıyım. Bunun gayreti içerisinde olmalıyım. Dilenci olmamalıyım, dilenmemeliyim diye din bize bunu öğretiyor. Yani fakirliği teşvik etmiyor. Muhtaçlığı teşvik etmiyor. Tembelliği önermiyor. Kişinin kendi gayretiyle ayakta üzerine kalabileceği, başkasına yardımcı olabileceği bir noktaya gelmesini istiyor. Buradaki efendim hadis-i şerif. Efendimizin bu sözünden dilencilik gibi yüz karası bir yola başvurmaktansa en zor şartlarda da olsa çalışarak kimseye muhtaç olmamak gerektiğini, herkesin yapabileceği bir şeyler olduğunu anlıyoruz. Bu şekilde iffetli davranan kimseleri Allah Teala'nın da seveceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle beyan ediyor. Allah Teala bakıma muhtaç ehli iyal sahibi olup dilencilik ve haram kazançtan kaçınan fakir mümini sever. Yani dilenme dilimizde uygun karşılanmamız. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de lissaili bil mahrum buyuruluyor. Yani ve emmessaile felâ tenhar, dileyen dilenciyi azarlama ayet-i kerimeleri var. Yine ayet-i kerimelerde ve fi envalihim hakkul lissaili vel mahrum, onların mallarında isteyene ve mahruma bir hak var buyuruyor. O sahil de ve dilenci olarak da zaman zaman tercüme edebiliyoruz. Bir vaka, çünkü toplumlarda var. İnsanlar dileniyorlar, ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla yok diyemeyiz. Var ama Kur'an-ı Kerim'in bunu dilenin iyidir falan gibi böyle bir teşviki de kesinlikle bulunmuyor. Efendimiz Aleyhisselam daha bunları netleştiriyor. Yani dilenmeyin diyor. Kişinin dilenmesi doğru değil. Ama bir taraftan dilenciliği, dilenmeyi yasaklarken veya o gün görmezken Cenab-ı Hak bir taraftan da dileneni azarlamayın, malınızdan dilenciye, mahruma pay çıkarın. Hatta öyle bir içtimai bir bünyeniz ve hayatınız olsun ki insanların dilenmeye ihtiyacı kalmasın. Kimse, dilenecek kimse kalmasın. Böyle anlamak daha doğru olacaktır. Muhterem kardeşlerim, Ahmet bin Hanbel gibi zühdüyle meşhur olmuş bir zatın kendisine zenginlik mi yoksa fakirlik mi üstündür diye soran kimseye şöyle cevap verdiği biliniyor. Diyor ki, pazara müdavim ol, ticaret yap, halktan istina et, insanlardan istina kadar büyük bir fazilet bilmiyorum. Mehmet Akif de bu hakikati şöyle dile getiriyor. Kim kazanmazsa bu alemde bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bir taraftan bolca infak etmeyi, her hususta insana yardım etmeyi emrederken, diğer taraftan da kimseden bir şey istememeyi tavsiye etmiştir. Hicretten sonra Ensar-ı Kiram bütün varlıklarını muhacirlerle yarı yarıya paylaşırken, muhacirler de bu infak coşkusuna aynı derecede büyük ve anlamlı bir istinayla karşılık vermişlerdir. Çok zaruri ihtiyaçlarını ödünç olarak almışlar ve halleri düzeldiğinde onları hemen iade etmişlerdir. Bu da muhacir-i ensarın bu noktadaki istina hallerini ortaya koyuyor. Tabi burada bu ensar ve muhacir arasındaki yaşanan hadiselere, olaylara baktığımız zaman orada her iki tarafında hem cömertlik hem de istina bakımından çok harika, şahika örnekleri ortaya koyduğunu görüyoruz. Buradan bir iki örnek nakletmek istiyorum. Mesela sevgili Peygamberimiz Ensar'la muhacirleri kardeş yaparken Sa'd bin Rebi ile Abdurrahman bin Avf'ı kardeş yapmıştı. Sa'd bin Rebi Medine'li Müslüman, Abdurrahman bin Avf ise Mekke'den hicret eden muhacir bir Müslüman. Sa'd radıyallahu anh kardeşi Abdurrahman'a malının çok olduğunu ve bunun yarısını kendisine vermek istediğini söyler. Bu fevkalade İsa'ya karşılık büyük bir cömertlik, büyük bir kerem. Buna karşılık Abdurrahman radıyallahu anh de büyük bir âli cenaplık göstermiş ve Allah ehlini ve malını sana mübarek kılsın ey kardeşim. Bana çarşının yolunu gösteriver yeter demiş. Ticarette meşgul olmuş ve kısa zamanda da ashabın zenginler arasına katılmıştır. Yine bir başka hadise şöyle. Avf bin Malik radıyallahu anh anlattığı şu hadisede Resulü Ekrem Efendimizin istinayı ashabına ne ölçüde talim ettiğini göstermesi açısından önemli. Diyor ki Avf bin Malik, biz 7-8 kişilik bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bize Allah'ın Resulüne beyat etmeyecek misiniz buyurdu. Oysa biz diyor daha önce beyat etmiştik peygamberimize. Bize bazı şartlar ile sürmüştü. İşte Allah'a iman, Resulullah'a itaat ilahirihi bir beyatta bulunmuştuk ama biraz da oturunca tekrar Allah Resulü siz diyor Resulullah'a beyat etmeyecek misiniz? Dedik ki ya Resulallah biz sana beyat ettik. Ama tekrar mı etmemiz gerekiyor? Efendimiz tekrar Allah'ın Resulüne beyat etmeyecek misiniz buyurdu. Biz yine ey Allah'ın Resulü biz sana beyat ettik ya dedik. Efendimiz tekrar Allah'ın elçisine beyat etmeyecek misiniz buyurdu. Resul Efendimiz Aleyhisselam bir şeyin önemine dikkat çekmek için zaman zaman ne yapıyordu böyle? Tekrar ediyordu sorularını. Yani iki defa, üç defa tekrar ettiği oluyordu. Bu da onlardan bir tanesi. Bunun üzerine dedik ki Allah Resulü biz beyat etmiştik. Şimdi ne üzere beyat edelim? Sevgili Peygamberimiz Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. 5 vakit namazı kılmak, itaat etmek ve sesini alçaltarak kimseden bir şey istememek üzere beyat edeceksiniz buyurdu. Belki bu Allah'a ortak koşmamak belki daha öncesinde vardır. 5 vakit namaz kılmak gibi bunlar daha önce almış olduğu beyat içerisinde bulunabilir. Ama herhalde Efendimiz Aleyhisselam bu beyatı, ikinci beyatı özellikle kimseden bir şey istememe, yani dilenciliği yasaklama, dilenci ortadan kaldırma üzere tekrar talep ettiğini anlıyoruz. Avf bin Malik diyor ki yemin ederim ki bu gruptan bazılarını gördüm. At üzerindeyken kamçısı yere düşerdi de onu kimseden kendisine vermesini istemezdi. O kadar yani bu beyat, alınan beyat o kadar etkili oldu ki insanlardan bir yere düşen değneğini, asasını bile şunu bana ver demeyecek kadar bu şekilde bir istina halinde kardeşlerimiz yaşadı diyor. Şair Necati şöyle der. Arzu semada mesken edinmem sehab veş ta yerde gökte zerre kadar minnet olmasın. Hiçbir yerde hiç kimseye karşı minnet altında kalmamak için elimden gelse bulutlar gibi gezer ne arzda ne de semada yer tutmam. İşte kıymetli dinleyenlerim asr-ı saadet hep bu güzel ahlakın numuneleri doludur. Onlardan her biri arkasında ayrı bir güzellik bırakmıştır. Çünkü Resulullah Efendimiz onlara nasıl müstahane yaşanacağını gösterdiği gibi bu hasreti kazanmak için Allah Teala'ya nasıl yaralanılması gerektiğini de talip etmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayet edildiğine göre anlaşmalı bir köle ona gelerek Hazreti Ali'ye borcumu ödeyecek gücüm yok bana yardım et dedi. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana öğrettiği duayı ben de sana öğreteyim mi? Buna cevap devam ettiğin takdirde üzerinde sebir dağı kadar borç olsa da Allah Teala onu ödemene yardım eder dedi ve ona şu duayı öğretti. Allahümme kfini bihalalike an haramike vagnini bifadlike ammen sevake. Allahümme kfini bihalalike an haramike وَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ Allah'ım bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru, lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Dolayısıyla burada da ne güzel bir dua öğretiyor Efendimiz Aleyhisselam. Hazreti Ali Resul Efendimiz öğretmiş olduğu bu duayı o mukatip yani anlaşmalı köleye öğretiyor. Hem gayret göster hem Allah'tan yardım dile ve bu şekilde de bu yükün altından kalkmaya çalış diye öğütlemiş oluyor. Kıymetli dinleyenlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın her sözü, her davranışı, her ahlak güzelliği bizim için bir ufuk açıcı, bize yol gösterici, rehber, içimizi aydınlatan, yolumuzu aydınlatan ne güzel ölçüler. İnşallah tıpkı sahabe-i kiram gibi, tıpkı güzel müminler, alimler gibi biz de Resul Efendimizin bu ve benzeri güzel ahlakını güzelce anlar, tatbik eder ve onun yolunda birer güzel Müslüman olmaya gayret gösterenlerden oluruz inşallah diyor. Hepinizi tekrar hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.